Ayrım 92.
Veri çözümleme teknikleri sayfa 191. Özet. Amaç 1. Betimsel ve yordamsal istatistik farkını açıklamak. Tek bir soru, madde ya da değişken hakkındaki sayısal verileri özetlemek ve betimlemek için betimsel istatistiklerden yararlanılırken, örneklem üzerinde yapılan gözlem sonuçlarından yararlanarak evren hakkında genellemeler yapabilmek için yordamsal istatistikler kullanılır. Betimsel istatistikler kapsamında genellikle bir değişken içerisinde her bir değerin ya da değer kümesinin kaç kez tekrar ettiği, değerlerin merkez olarak seçilen bir nokta etrafında nasıl bir dağılım gösterdiği, orta noktaya ya da birbirlerine göreceli olarak nasıl bir uzaklıkta bulundukları gibi özet bilgiler yer almaktadır. Yordamsal istatistiklerde ise birden çok değişkenin bir arada irdelenmesi ve evren hakkında yargılara ulaşılması söz konusudur. Değişkenler arası ilişki ve karşılaştırmalar da yordamsal istatistikler kapsamındadır. Amaç 2. Merkezi eğilim ve merkezi değişim hakkında yorum yapmak. Merkezi eğilim, bir değişkeni oluşturan değerlerin merkez noktasının belirlenmesi ve değerlerin bu merkez etrafında dağılımlarının betimlenmesini kapsar. Tepe değer, mod, ortanca medyan ve aritmetik ortalama en sık kullanılan merkezi eğilim ölçümleridir. Bir veri diziliminde en sık yinelenen değer tepe değer. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri dizilimini tam ortadan ikiye ayıran noktaya denk düşen değer ortanca, bir veri dizilimindeki sayıların toplamının o dizilimdeki değer sayısına bölünmesiyle bulunan değer ise aritmetik ortalamadır. Merkezi eğilim ile ilgili bilinmesi gereken öteki önemli kavramlar normal dağılım, çarpıklık ve basıklıktır. Bir dağılımda değerlerin büyük bir bölümü ortalamanın etrafında toplanmışsa, düşük ve yüksek puanların olduğu uçlara doğru simetrik ve düzenli bir azalma varsa, bu dağılım normal dağılım olarak adlandırılır. Öte yandan eğer bunların büyük bir kısmı düşük ya da yüksek uçlarda toplanmışsa, dağılım çarpıktır. Böyle bir dağılım, puanların büyük bir bölümü düşük değerlerde yığılmışsa, sağa çarpık, pozitif kayışlı, puanların büyük bir bölümü yüksek değerlerde yığılmışsa, sola çarpık, negatif kayışlı, dağılım olarak adlandırılır. Basıklık ise normal dağılımı temsil eden çanın dik bir kule gibi çok sivri, sivri dağılım ya da hız tümsekleri gibi yayvan, basık dağılım olduğu durumlarda yaşanır. Merkezi değişim, ölçme sonuçlarının merkezi eğilimin etrafında nasıl bir yayılım gösterdiğine yönelik bilgi verir. Merkezi değişimi betimlemek için en sık kullanılan değerler dizi genişliği ve standart sapmadır. Dizi genişliği ya da dağılım aralığı bir veri dizisindeki en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki farktır. Standart sapma ise bir dizilimdeki tüm katılımcıların ortalamaya olan uzaklıklarının ortalaması dikkate alınarak bulunan grubun ne kadar homojen ya da heterojen olduğunu betimleyen bir değerdir. Amaç 3. Hipotez testinin aşamalarını sıralamak. Standart bir hipotez testi gerçekleştirmenin 6 aşaması bulunmaktadır. 1. Sıfır hipotezini belirtme. 2. Karşı hipotezi belirtme. 3. Anlamlılık düzeyini seçme. 4. Örneklemden veri toplama ve verileri özetleme. 5. Örneklemden elde edilen test istatistiğini ölçüt olarak kabul edilen değerle karşılaştırma. 6. Sıfır hipotezinin kabul ya da reddine karar verme. Amaç 4. Kullanım amaçlarına uygun hipotez testini seçmek. Çok sayıda hipotez testi olmakla birlikte bu ünitede sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan hipotez testlerinden 3 tanesi irdelenmiştir. T-testi, varyans analizi ve Pearson korelasyonu, eşit aralıklı ya da oranlı ölçüm düzeyinde olan ve normal dağılım gösteren iki değeri karşılaştırırken T-testi kullanılır. Daha çok grup ya da değişkeni istatistiksel karşılaştırma hatası yapmadan kolaylıkla karşılaştırabilmek için varyans analizi, eşit aralıklı ya da oranlı düzeyde ölçülmüş değişkenler arasında ilişki olup olmadığını, varsa bu ilişkinin yönünü ve gücünü göstermek için ise Pearson korelasyonu kullanılır. Amaç 5. Parametrik ve parametrik olmayan testleri ayırt etmek. Parametrik testlerin gerçekleştirilebilmesi ve verilerin türü, merkezi eğilimi, merkezi yayılımı ve evreni temsil edebilme gücüyle ilgili bir takım ön koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Parametrik olmayan testler ise bu tür ön koşulların yerine getirilmediği durumlarda kullanılır. Parametrik testler evren parametreleriyle ilgili genelleme yapma amacına hizmet ederken, parametrik olmayan testler böyle bir amaçla geliştirilmemişlerdir. Amaç 6. Betimsel analiz ve içerik analizi ayırt etmek. Betimsel analiz içerik analizine göre daha yüzeyseldir ve araştırmacının kavramsal yapısını önceden açık olarak belirlediği araştırmalarda kullanılır. İçerik analizi ise toplanan verilerin derinlemesine çözümlenmesini gerektirir. Böylece önceden belli olmayan kavram ve temaların ortaya çıkarılmasına olanak tanır. Amaç 7. Nitel veri kodlama sürecini betimlemek. Kodlama nitel veriyi betimleyebilmek ve veri seti içinde yer alan temaları açığa çıkarabilmek için analiz birimlerine anlamlı parçalara ayırma ve parçalara isim verme sürecidir. Basit ancak etkili bir kodlama için 6 basamaklı bir yol izlenebilir. 1. Tüm analiz birimlerini inceleyerek bütün hakkında fikir sahibi olma. 2. Küçük bir bölümü ya da paragrafı dikkate alarak burada tam olarak ne anlatılıyor sorusuna yanıt olabilecek kısa kodlar belirleme. 3. Veri setini gözden geçirerek analiz birimlerini işaretleme ve bu birimlere kod atama. 4. Ortaya çıkan kodların bir listesini yapma, benzer kodları gruplandırarak gereksiz kodları eleme. 5. Verileri önceden okuyarak eldeki kod ve kavram listesinin yeterince kapsayıcı olup olmadığını inceleme. 6. Kodlardan çıkan kavramları temalar altında toplama. Amaç 8. Nitel veri analizi aşamalarını sıralamak. Nitel verilerin düzenlenmesi, işlenmesi, kodlanması, yorumlanması ve yazılmasına ilişkin süreç 13 aşamada özetlenebilir. 1. Verilerin yazıya geçirilmesi. 2. Verilerin düzenlenmesi. 3. Anlamlı veri birimlerine saptanması. 4. Verilerin kodlanması. 5. Taslak temaların belirlenmesi. 6. Taslak temalara göre kodların düzenlenmesi. 7. Taslak tema ve kodlara göre verinin düzenlenmesi. 8. Taslak temaların kontrol edilmesi ve kesinleştirilmesi. 9. Temalar arası ilişkilerin saptanması. 10. Temaların araştırma soruları altında örgütlenmesi. 11. Kod ve tema kitapçığının oluşturularak bu kitapçığa göre verilerin örgütlenmesi. 12. Kod ve temalara göre verilerin betimlenmesi, alıntılara yer verilmesi, örneklendirilmesi, açıklanması, yorumlanması ve görsel hale getirilmesi. 13. Araştırma sonuçlarının yazılması.